Şeyh Bedrettin Varidat, İsmet Zeki Eyüboğlu, 7. Kaset, 2. Yüz. Bu konuda elimize geçen belgelerin en çok ilgi uyandıranlarından biri de Osmanlı Şeyhülislamlarının verdikleri fetvalardır. Bunlara bakılırsa Şeyh Bedrettin'in adını sürdürenlerin 16. yüzyıl ortalarında bile önemli bir topluluk oluşturduklarıdır. Şeyhülislam Ebu Suud Efendi ölümü 1573 adına düzenlenen fetva mecmuasında şöyle örnekler vardır. Mesele Şeyh Bedrettin Simaviki varidat sahibidir. Tekfir etmeyip lanet etmeyen kafirdir diyen Zeyd'e ne lazım olur? El cevap. Ağanın müritlerinden olan kafirlerdir demek lazımdır. Sair kefere gibi adın anmayıp lanet etmeyip kendi halinde olan Müslüman kafir olmaz. Bu örnekte Şeyh Bedrettin'in adını yererek suçlayan, anmayan bir kimseye ne yapılır sorusuna karşılık suç yüklenmez. Ancak Şeyh Bedrettin'e ona uyanlara kafir, dinsiz, inançsız demek gerekir. Ancak bunu söylemediği için de bir Müslüman kafir olmaz deniyor. Bu sözlerin söylendiği dönem 16. yüzyıl ortalarından sonradır. Ebu Suud Efendi 1545'ten sonra Şeyhülislam olmuştur. O çağda bile Şeyh Bedrettin'in adından onu sevenlerden ürkülüyordu demek. Mesele, Semavetlü taifesinden bir taife, Şurbi Hamr ettiklerinde birbirinin avretlerini icazetleriyle tasarruf eyleseler, mezburlara ne lazım olur? El cevap, katil lazımdır. Bu örnekte de anlatılan olay şöyledir. Şeyh Bedrettin'e bağlı topluluklardan biri toplanıp içki içip birbirinin kadınlarıyla gönül isteğiyle yatsalar, sevişseler gereken ne olur? Bu soruya verilen karşılık ise ölümdür, boynu vurulmalıdır. Mesele, Zeyd-i Naib'in ehli sünnetten ve cemaatten olan Şeyh Bedrettin dervişlerini kim ki evine kondurup konuk edinirse, tazir edip cerime hükmedin dese şer'an dürüst olur mu? Cevap, bednamlık ile meşhur olan semavenli taifesinden ise anlara meşrudur. Ama konağı olunup cerime alınmak meşru değildir. Bu fetva örnekleri için bakınız M. Ertuğrul Düzdağ, Şeyhülislam Ebu Suud Efendi fetvaları 1972 sayfa 193. Bu örnekte de Şeyh Bedrettin dervişlerini evine konuk eden, yatıran bir kimseye çıkışılması, ceza verilmesi gerekir anlamında yargı veren bir görevlinin yaptığının doğru olup olmadığı sorusuna gene olumlu karşılık veriliyor. Şeyh Bedrettin dervişlerinin kötü ün saldıkları, onlara karışmanın pek uygun olmadığı anlamı dile getiriliyor. Bu tür örnekleri başka fetva dergilerinde de bulma olanağı vardır. Bundan çıkan sonuca göre Şeyh Bedrettin'in yolunda gidenler, 16. yüzyıl ortalarından sonra inançlarını, toplantılarını sürdürüyorlardı. Yukarıda ikinci örnekte anlatılan olay, Sünnilerin kendileri gibi düşünmeyenlere karşı nedenli yakışıksız, gerçek dışı suçlamalar yüklediklerinin açık bir kanıtıdır. Bu tür suçlamalar 13. yüzyıldan bu yana bütün Alevi kuruluşlar için yapılmış, yayılmıştır. Bu fetvalarda üzerinde durulması gereken en ilginç konu, suçlama işinde Aşık Paşazade'den başlayan ağızın değişmediğidir. Daha önce kadından başka bütün mallar ortaktır anlamını içeren bir toplum görüşünü benimsedikleri söylenen Şeyh Bedrettin yanlılarının şimdi kadınları da ortaklaşa saklama yolunda oldukları ileri sürülüyor. Sünni inanç geleneği ister bilim ister inanç, ister din alanında olsun, tutumunu kendinden olmayana bakışını değiştirmiyor bir türlü. Bu da Şeyh Bedrettin'in etkisini sürdürmesi, yarattığı ürküntünün sürmesi demektir. Onun çevresinde oluşan topluluk dağılmamış, aradan 150 yıl geçmesine karşılık, küçük birimler niteliğinde de olsa varlığını sürdürmüştür. Şeyh Bedrettin'in oluşturduğu inancın sürdürülmesinde Rumeli Bektaşilerinin de etkisi katkısı olmuştur. Rumeli Bektaşileri arasında Simaviye adlı bir kolun bulunduğunu biliyoruz. Bu da Şeyh Bedrettin'in başka kuruluşları etkilediğini, onlarca az çok benimsendiğini gösterir. Kimi menakıbnamelerde de Şeyh Bedrettin'in tarikat kütüğü Peygamber Muhammed'e değin uzatılır. Bunların birer bilimsel kanıt olarak anlaşılması olanaksızdır. Yalnız şeyhin etkisini hangi niteliklere büründürülerek yaşatıldığını, çevresinde oluşan sevgi ortamını gösterme bakımından önemlidir. Anadolu'da 11. yüzyıldan sonra özellikle tarikat kurucularının yaşamlarıyla ilgili Menakıbname adı altında yapıt düzenleme bir gelenek niteliğine bürünmüştür. Söylentilere, sevgiye, inanca dayanan bu tür yapıtlardan, yapıta konu olan kimsenin gerçek kişiliğini çıkarma olanağı azdır. Buna karşın bir takım bilgiler edinmek için gene de yararlı sayılır. Bu tür kitap yazarları, konu edindiği kişiyi olduğu gibi değil de, olmak istediği, görmek istediği gibi yazıya geçirir, niteler. Gerçekten Anadolu insanı da sevdiğini böyle sever. Bu nitelikleri yüzünden sever, sayar. Ancak bu sevgi, bu saygı sevilen kişinin bilimsel yeteneğini değil de inanç düzeyini gösterir. Bu nedenle biz burada Şeyh Bedrettin'le ilgili menakıbnameler üzerinde durmayacağız. İşlediğimiz konu gereği, onun gerçek kişiliğiyle bağdaşma olanağı bulunan olayları söylemeye çalışacağız. Şeyh Bedrettin'in Sünni topluluklar üzerinde ölümünden 150 yıl sonra bile ne gibi bir etki bıraktığını Ebu Suud Efendi'nin fetvalarından öğreniyoruz. Menakıb kitaplarında olağanüstü niteliklere büründürülen Şeyh Bedrettin, Sünni bilginler arasında korkulup kaçılan, ürkütücü bir kimse oluverir. Bilimsel kişiliği bile anılmaz artık. Osmanlı toplumunun bir inanç geleneği olan bu tutumunu bütün kurumlarında görürüz. Bu yalnız Şeyh Bedrettin için uygulanan bir düzen değildir. Daha başkalarının, ozanların, paşaların bile başına gelmiştir. Şeyh Bedrettin'in çağlar boyunca sürüp giden etkisi karşısında duyulan bir dincil, tedirginlik onun yalnız kişiliğiyle bağlantılı değildir. Daha doğrusu Şeyh Bedrettin'den, etkisinden kaçınmanın nedeni, onun Şeyh Bedrettin oluşundan değil, nice tarikat kurucuları, şeyhler gibi toplumun yönetici kurumuna, inanç bakımından karşıt olduğundandır. Şeyh Bedrettin'in etkisinin ürkütücü yanı içerdiği toplum düzeniydi. Nitekim, yukarıda örneği görülen, fetvalarda bile onun ardından gidenlerin yaşama biçimleri, davranışları suçlanıyor. Yaptıklarına birer inanç gözlüğüyle bakılıyor. Suçlamanın türü önemlidir bu konuda. Kadınlar ortak, topluca içki içmek. 16. yüzyıl toplumunda böyle bir yaşama düşüncesi pek de olası değil. Ancak en ağır nitelikte suçlayabilmek için tek çıkar yol budur. Çelebi Mehmed'e yenildikten sonra kendisi asılan, yakalanan bütün yandaşları kılıçtan geçirilen bir kimsenin, 150 yıl sonra izini sürdükleri söylenenlere başka türlü de davranılamazdı suçlamak için. Osmanlı düzeni, yargı örgütü işlenen suçtan çok, işlenmesinden korktuğu, çekindiği bir suçla insanı yıkmaya, vurmaya çalışır. Şeyh Bedrettin hangi açıdan bakılırsa bakılsın, Osmanlı toplumunda özellikle yönetici kurum üzerinde derin etkiler bırakmış bir kimsedir. Bu etkinin yalnız inançlarla değil, yaşama kurumlarıyla da bağlantılı olduğu açıktır. Şeyh Bedrettin'e bağlanan kimselerin çokluk Rumeli bölgesinde olması, Anadolu içlerinde pek bulunmaması, o yöre insanların 14. yüzyıl sonları ile 15. yüzyıl başından beri inançlarını sürdürdüklerini, belli bir topluluk olarak yaşadıklarını gösterir. Yakın yıllara değin Bedrettinli ya da Bedrettini adıyla anılan bu insanların en kalabalık oldukları bölge şimdi Rumeli'nin Kırklareli, Tekirdağ dolaylarıdır. Bunların daha sonraları Bektaşi tarikatına girdiklerini öğreniyoruz. Buna karşılık Bedrettin tarikatında kalıp eski geleneklerini sürdürenler vardır. 93-1877 Türk-Rus savaşına değin, Bulgaristan'ın Türkiye sınırına yakın bölgesinde oturan bu topluluklar sonradan Türkiye'ye düşmüş, Rumeli bölgesinin Tekirdağ ile Kırklareli dolaylarına yerleşmişlerdir. Vahit Lütfi Şalcı'nın Trakya'da Türk kabileleri, Amuca kabilesi başlığı altında Türk amacı. 1943 sayfa 311-315'te yayımladığı ilginç araştırmadan Bedrettini topluluğunun Bektaşi oluşunu, başından geçenleri öğreniyoruz. Eski inançlarını, geleneklerini sürdürdüğünü öğrendiğimiz bu toplulukların Anadolu'nun köy bektaşilerinde görülen bir yaşama biçimi vardır. Eski yerlerinden göçtükten sonra bektaşi oldukları söylenen bu insanların, önceleri Bedrettini adıyla anılan bir inanç topluluğu oluşturdukları, Şeyh Bedrettin'in düşüncelerini benimsedikleri, yüzyıllar boyunca yaşattıkları anlaşılıyor. Bu durum Şeyh Bedrettin'in çevresinde oluşan topluluğun bir tarikat niteliği kazandığını, kendi içinde tutarlı olduğunu, bir takım özel davranışları bulunduğunu gösterir. Olayın oldukça ilginç bir yanı da Şeyh Bedrettin'e bağlananların çokluk köylü olmalarıdır. Onunla ilgili söylentilerin, yukarıda fetvalarda gördüğümüz suçlamaların ağırlığına karşın köylülerin ona bağlanmaları, söylentileri, fetvaları yalanlayan yaşama biçimleri bir toplum gerçeğini ortaya koyuyor. O da tarihçilerde olduğu gibi Şeyhülislamlarda bile gerçeklere değil de söylentilere, kaynağı araştırılmayan olaylara inanma eğiliminin ağır bastığıdır. Şeyh Bedrettin'in çevresinde toplanan, izini süren köylülere bilimsel yönden yararlı olacağı düşünülemez. Bunların çoğu okuma yazma bile bilmezlerdi. Onun en büyük etkisi ortaya attığı inançlarla oluşan, düzenlenen yaşama biçimidir. Kırklareli Tekirdağ yörelerinde yaşayan, Bulgaristan'dan göçerek gelen Bedrettinlilerin yaşama biçimleri Sünnilerinkine pek uymaz. Sünnilerde bir din kuralı olan kaç göç, kadın erkek ayrılığı Bedrettinlilerde yoktur. Vahit Lütfi Şalcı'nın yazısından öğrendiğimize göre, yılın belli günlerinde kadınlı erkekli toplantılar düzenlenir, içki içilir, tören yapılır. Kadınlar ayrı bir yerde, erkeklerin bulunduğu toplulukta otururlar. Birbirlerine karşı çok saygılı, geleneğe uygun biçimde davranırlar. Bu tür yaşamayı Bektaşilerde de görürüz. Ayin-i Cem denen içkili çalgılı törene kadınlar da katılır. İçki içer, oyuna girer, içki dağıtır, ancak yasak denebilecek, suç sayılabilecek en küçük bir davranışta bulunulmaz. Rumeli yörelerinde, özellikle bugün Türkiye sınırları dışında kalmış komşu köylerde, Anadolu köylerinde olduğu gibi günlük yaşamı kadın erkek birlikte çalışarak sürdürür. Kaç göç yoktur. Düğünde, dernekte kadınlar erkekler birlikte bulunur. Tarlada, harmanda, çayırda, bağda, benzeri gibi iş yerlerinde, tarım alanlarında kadınlar da erkeklerle birlikte çalışır. Birbirlerine yardımcı olurlar. Kaç göç olayını genellikle illerde, büyük ilçelerde, il yaşamını sürdüren topluluklarda görürüz. Ebu Suud Efendi'nin fetvalarında görülen kadınların ortaklaşa olması suçlamasına yol açan olay da Sünni inançların sindiremeyeceği bu toplu yaşama biçimidir. Sünni inanca göre kadın evde kapalıdır, yüzü örtülüdür. Erkeğe görünemez, erkeklerin bulundukları toplantılara giremez. Bu yaşama biçiminin Anadolu gibi tarımla, hayvancılıkla geçinen insanların yaşadıkları bir toprak üzerinde geçerli olamayacağı bellidir. İşte Şeyh Bedrettin'e bağlananların da Sünni inançlarla bağdaşmayan böyle bir toplum oluşturmaları suçlamanın, yermenin başlıca kaynağı olsa gerek. Şeyh Bedrettin'e bağlananların Anadolu'da seyrek olup Rumeli bölgelerinde toplanmaları, o yöre insanlarından oluşmaları gelişigüzel bir olay değildir. Burada başlıca etken yaşama biçimi, üretim-tüketim koşullarıdır. Onun ortaya attığı düşünceler, yaşama biçimi, özellikle üzerinde yaşadığımız evrene gerçek değişi, cenneti cehennemi belli bir yorum süzgecinden geçirerek yaşanan olaylarla bağlantılı sayışı, mutluluğu bu evrende arayışı, sıkıcı, ezici bir yaşama biçimine karşı çıkışı, köylülere daha çekici, daha ilginç görünür. İlk bakışta pek önemli sayılmayan bir açıklama biçimi, gerçekte köy yaşamına alışanlar için çekicidir. Özellikle kadın erkek yan yanalığı, kaç göç olmayışı, şeriatın köy gerçekleriyle bağdaşmayan yasaklarına yer verilmeyişi. Tarıma yönelik çalışma ortamı köylünün yaşadığı düzeni oluşturan koşullardır. Nitekim Bedrettinlilerin Bektaşi tarikatına girmelerinde de etkin olan iki inanç kurumu arasındaki yaşama benzerliğidir. Tarikatlar içinde Şeyh Bedrettin'in düşüncelerine en yakın olanı Bektaşiliktir. Onun Bektaşiliği etkilemesi de bundandır. Bektaşilik işine gelen, gönlünü çeken ne varsa benimsemeye, özümlemeye, sindirmeye elverişli, eğilimli tek kuruluştur denebilir. Şeyh Bedrettin'in etkisi daha çok varidat yüzündendir. Ölümünden sonra bu yapıta karşı büyük ilgi uyanmış, yorumlar, açıklamalar yazılmaya başlanmıştır. Bunları bir bir saymanın, özetlemenin gereği yoktur. Ancak içerikleri bakımından ikiye ayrıldıklarını söyleyelim. Birinci bölüme girenler, yan tutmadan, çağının bilgi verilerine dayanarak varidatı kendi anlayışlarına göre açıklamaya, yorumlamaya çalışanlardır. Bunların amacı, orta çağda çok yaygın bir geleneğe uyarak, inceledikleri yapıta kendi düşüncelerinin niteliklerini taşıyan bir yorum getirmek, bir anlam kazandırmak, inceledikleri yapıt dolayısıyla kendi görüşlerini ortaya koymaktır. İslam ülkelerinde şerh denen bu açıklama yöntemi çok yaygındır. Önemli de sayılır. İkinci bölüme girenler ise inanç bakımından Şeyh Bedrettin'e karşı olup onun düşüncelerini çürütmek, geçersiz kılmak isteyenlerdir. Bunların yazdıkları da genellikle reddiye adıyla anılır. Bu da orta çağdan kalma bir çatışma türüdür. Karşı çıkılan bir görüşe inanç açısından bakmak, onu gene inançlara göre yargılamak, sonunda içerdiği düşüncelerin gerçek olmadığını, din açısından suç olduğunu ileri sürmek reddiye yazarlığının başlıca konusudur. Söz gelişi varidat için reddiye yazan Nureddin Zade, Muhyiddin'e karşılık Şeyh Abdullah İlahi, Muhammed Nurul Arabi gibi yorum şerh yazanlar, Muhammed İbn Ahmet, Musa Kazım, Mustafa Rahmi Balaban, Abdülbaki Gölpınarlı, Cemil Yener gibi Türkçe'ye çevirenler de vardır. Bütün bunlar Şeyh Bedrettin'e karşı duyulan ilginin kanıtlarıdır. Bunların dışında Şeyh Bedrettin'le ilgili yazıların sayısı, Şeyh Bedrettin'le ilgili incelemeler, araştırmalar, yorumlarda epeyce kabarıktır. Elimizde bulunan yazılı kaynaklara göre Şeyh Bedrettin'in üzerinde durulan, eleştirilen, yorumlanan, açıklanan tek yapıtı varidattır. Öteki yapıtları üzerinde pek durulmamış durulsa bile varidat ölçüsünde ilgiyle izlenmemiştir. Bunun nedenlerini anlamak için uzun boylu araştırmalara, yorumlara girişmenin gereği yoktur. Olay ortadadır, açıktır. Şeyh Bedrettin öteki yapıtlarından değil, varidatta toplanan düşüncelerinden dolayı yargılanmış, asılmıştır. Onun çevresinde biriken topluluk bu yapıtta söz konusu edilen düşüncelerinden dolayıdır. Öteki tarikatlarda olduğu gibi Şeyh Bedrettin adına kurulduğu söylenen tarikatta toplananların varidatı okuyup benimsedikleri, ondan sonra yazarının yolunda yürüdükleri söylenemez. Onların bu yola girmeleri, kulaktan, yaşamdan, geleneklerden edindikleri bilgiler, o tarikata bağlananlardan aldıkları izlenimler yüzündendir. Şeyh Bedrettin'in ölümünden sonra bıraktığı etki, izlenim yaşadığı yıllardakine oranla daha çoktur, daha yaygındır. Bunun kanıtı da varidat ile ilgili yazılardır. Bunların dışında onun yolunda gidenlerin, düşüncelerini benimseyenlerin günümüze kalan izlenimleri de ilginçtir. Söz gelişi 15. yüzyıl sonlarında Mevlana Şemseddin'in yazdığı tıpla ilgili yapıtın sonuna eklenen atasözleri arasında "Ben de halimce Bedrettin'em" gibi bir atasözü vardır. Veled Çelebi İzbudak, Atalar Sözü, İstanbul 1936. Ayrıca Ertuğrul Kemal Eyüboğlu, Şiirde ve Halk Dilinde Atasözleri ve Deyimler 1973, Cilt 1. Bu bize Şeyh Bedrettin'in ölümünden 50-60 yıl sonra atasözleri arasına girecek nitelikte halkça benimsendiğini gösterir. Bu küçük örnekten Şeyh Bedrettin'in etkisinin ölümünden sonra ne denli hızla yayıldığını, bu yayılışın yorumlar, eleştiriler nedeniyle çağlar boyunca sürdüğünü anlamak kolaydır. Aşağı yukarı yarım yüzyıl ara ile 500 yıl Şeyh Bedrettin'le ilgili ya bir kitap yazılmış, yorum, eleştiri, çürütme düşüncesiyle ya da onun yaşamı konusunda tezkere denen yapıtlarda bilgi verilmiştir. Ne yandan bakılırsa bakılsın, Şeyh Bedrettin unutulmamıştır. İster övücü, ister yerici nitelikte olsun, onun adına söylenen ne varsa düşüncelerinin etkisi nedeniyledir. Düşünce tarihi açısından bakılınca, Şeyh Bedrettin'in ortaya attığı görüşlerin yaşadığı, yetiştiği ortamla bağdaşma olanağı yoktur. Orta Çağ bütün kurumlarıyla Tanrı'ya yönelmiş, gerçekleri bilinmeyen bir evrende arama yoluna koyulmuş bir dönemdir. Onun imrendiği cennet, suçluları korkuttuğu cehennem bu yeryüzünde olamazdı. insan uman, umuşlar ardından koşan bir varlıktır. Umduğu yaşadığı yeryüzünde olursa onun evreni başına yıkılır. Neden, ne amaçla çalışacağını bile bilemez. Kendi varlığını yeryüzünde doğumla ölüm gibi iki somut çizginin sınırlandığını gören ortaçağ insanını yıkar, mutsuz kılar. Bundan dolayı Şeyh Bedrettin'in savunduğu düşünceler, gerçek saydığı evren çağının insanlarını tedirgin etmiştir. Özellikle okumuşları, yöneticileri. Yargılanıp öldürülmesinden sonra bütün öfkeler, hınçlar varidat üzerinde toplanmış, onun hangi dille yazıldığını bilmeyenler, anlamayanlar bile ondan ürkmeye, kaçmaya başlamışlardır. Bir söylentiye göre Şeyhülislam Arif Hikmet 19. yüzyıl, varidatı bulduğu yerde satın alıp yakarmış. Daha bunun gibi nice olaylardan varidatın sünni çevrelerde ne denli ürkütücü bir yapıt olduğunu, onun yazarının da ona uyanların da birer kızılbaş olduklarını söyleyen yazan kaynakların varlığını anlıyoruz. 15. yüzyıl başlarından günümüze değin, Osmanlı Devleti'nde bugünkü toplumumuzda Şeyh Bedrettin konusunda iki ayrı düşüncenin sürüp gittiği, bunların da varidattan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Bir takım araştırıcılar bu yapıtı çağının inançlarına uymayan, ondan dolayı yazarı suçlanan, Türk toplumunda önemli bir yeri olan bir düşünce ürünü sayarlar. Kimileri de bunu günümüzde bile korkulur bir nesne diye anlarlar. Birbirine karşıt olan bu iki anlayış da varidatın etkisinden doğmuştur. Bu yapıttan korkanların, onu yerenlerin hangi düşünce aşamasında bulunduklarını, ondan ne anladıklarını, yüzyıllar boyunca sürüp gelen bu tür yermelerin ne işe yaradığını onlara sormanın ne gereği var ne de yeri. Varidatı tutanlar arasında yer alanlar ise düşünce yasağının gereksizliğine inananlardır çokluk. Ancak bunda da Şeyh Bedrettin'in etkisi söz konusudur. Varidatın içerdiği düşünceler belli ölçüler içinde çağımız insanının da düşünceleri olabilir. Varlık evreninin içinde yaşadığımızdan başka olmadığı, ne varsa bu evrende olduğu, bütün umuşların, korkuların birer boş kavramdan, kuruntudan kaynaklandığı, ölümden sonra dirilmenin, yargılanmanın, daha bunlar gibi sorunların eskimiş birer düşünce kalıntısı niteliği taşıdığı inancı, çağımız insanının da benimsediği bir gerçektir. İnsanla Tanrı birliği sorunu da insanın yararına bir konu olarak düşünülmektedir. Yaratıcı gücün yeteneğin insanda bulunduğu, tek geçerli ölçünün us olduğu, ona uyulması gerektiği de tartışma götürmez bir sorundur çağımızda. Ruh gövdenin dışında da, içinde de olsa bağımsız bir varlık değildir artık. Varidatta biraz boşlukta durur gibi görünen bu ruh sorunu, günümüz insanının düşüncesinde de sallantılıdır. İnanan var, inanmayan var. Ancak üzerinde uzun boylu durulmayı gerektiren bir sorun olmaktan çıkmıştır. Bütün malların ortaklaşa kullanılması sorununu bir üretim-tüketim kuramı olarak varidatta bulamayız. Şeyh Bedrettin'in öğütlerini dinleyenler bu konuyu ondan duymuş, sonra ağızdan ağıza yaymışlarsa, bu da çağımızın yeni bir buluşu değil, ilk ürünlerini Eflatun'da, İsa'dan önce 4-5. Yüzyıllar buluruz. 19. yüzyılda ise Karl Marx'ın elinde bütün üretim alanlarının, kaynaklarının toplumun ortak yararına kullanılması, kişisel tekelin kaldırılması yönünde yeniden düzenlendiğini görürüz. Bu ortaklaşa kullanma düşüncesi Şeyh Bedrettin'in ise çağına göre özellikle Osmanlı toplumu için çok ileri bir aşamadadır demek. Başka bir yönden de İslam dininin özüne uygundur. İslam dinine göre kadınlar dışında bütün mallar toplumundur. Beytül mal sayılır. İnsan yalnız kendi emeğinin karşılığını alabilir. Bedrettin'in olduğu söylenen bu ortaklaşa mal, İslam dinine aykırı olmadığı gibi çağdaş yönetim anlayışına da uygun gelmektedir. Şeyh Bedrettin'in etkisini gösteren belgelerden biri de onunla ilgili menakıbname denen yapıtlardır. Bunların bilimsel bir özelliği yoktur. Ancak Şeyh Bedrettin'in kişiliği çevresinde ne gibi ilginin uyandığını gösterme bakımından önemlidir. Onun yaşamıyla bağlantılı olan, daha doğrusu belli bir inanca göre yaşamını anlatmayı amaç edinen bu tür yapıtlar, olayları olduğu gibi değil de olmasını istedikleri gibi ortaya koyar. Elimizde bulunan Osmanlı tarihçilerinin ellerinden çıktığı bilinen yazılı kaynaklarda anlatılanlar da birer menakıb niteliğindedir. Onlar da Şeyh Bedrettin'i kendi düşünceleri gibi gösterme eğilimindedir. Şeyh Bedrettin'le ilgili en eski menakıbname, torunu Hafız Halil'in yazdığı söylenenidir. Şeyh Bedrettin'in doğumundan ölümüne değin başından geçen bütün değilse de, birçok olayı duygusal bir nitelikte anlatan bu yapıt, adından da anlaşılacağı üzere bir masal özelliği taşır. Buna karşın belgelerle bize değin gelen olayların çoğunu da içerir. Bu yapıtta geçen, niçeler şeyhe menakıp yazdılar, yazdılar ama hevada gezdiler. Şeyhün ashabını gördüler veli. Bir haber bunlar, sülükten iyi veli. Dizeleri daha o dönemlerde, 15. yüzyılda Şeyh Bedrettin'le ilgili birçok menakıbın yazıldığını, ancak bunları yazanların şeyhi görmediklerini, onun yakınlarından duyduklarını yazıya geçirdiklerini söylüyor. Burada yazarların işledikleri konu, Şeyh Bedrettin'i yakından tanımaları değil, onunla ilgilenmeleri, onun etkisi altında kalmaları önemlidir. Menakıbname başka türden yapıtlara benzemez. Somut belgelere, kesin kanıtlara dayanması gerekli değildir. Şeyh Bedrettin'le ilgili bu tür yapıtların sayısını kimlerce yazıldığını bilemiyoruz. Günümüze kalanlarda 2-3'ü geçmiyor. Hafız Halil'in menakıbnamesi Süleymaniye K. Hacı Mahmud ki, 4679'da yazılı bir yapıtın dışında 3. bir menakıbnamenin Raif Yelkenci'de bulunduğunu, ancak bunun uydurma, düzmece olduğunu Sayın Abdülbaki Gölpınarlı söylüyor. Bakınız, Smavna Kadısı oğlu Şeyh Bedrettin, 1966 sayfa 90'dan. Ancak Şeyh'in adına düzenlenen bu yapıtların dışında, onunla ilgili küçük boyutlu yazıların sayısı az değildir. 15. yüzyıldan günümüze değin sürüp gelen bu yazı geleneği, Şeyh'in Bedrettin'in Osmanlı toplumunda ne denli etkili olduğunu göstermekle kalmaz. Gücünün niteliğini, düşüncelerin uyandırdığı ilgiyi de açığa vurur. Şeyh Bedrettin'in etkisinin yalnız düz yazı alanında kalmayıp şiire, ozanlara da yansıdığını gösteren kanıtlar vardır ayrıca. Bunlar arasında en eskisi sayılabilecek olanı, Hakiri Takma adıyla söylenenidir. Hezaran şükrü minnet ol Huda'ya, salavatlar virelim Mustafa'ya. İriştirdi bizi kutbi evliyaya. Bizim mürşidimiz Şeyh Bedri Dindür. Ebu Bekri Ömer Osmanu Hayder. O deryadan çıkıban iş bu cevher. Veliler içre budur bize rehber. Bizim mürşidimiz Şeyh Bedri Dindür. Budur Ali Muhammed silsilesi. Buna inkar edenler oldu asi. Kabuldür hak katında her duası. Bizim mürşidimiz Şeyh Bedri Dindür. Velidür bir güman Allah nuridür. Muhammed Mustafa'nın enveridür. Velayet leşkeri ser defteridür. Bizim mürşidimiz Şeyh Bedri Dindür. Huda'nın sevdigüdür enbiyalar. Olarun cevheridir evliyalar. Budur haktan bize viren atalar. Bizim mürşidimiz Şeyh Bedri Dindür. Olup Mansur bu yolda virdi başın. Huda ışkına hiç çatmadı kaşın. Münafıklar atarlar tağına taşın. Bizim mürşidimiz Şeyh Bedri Dindür. Ali gibi şehit oldu fenada. Melekler ah ider cümle semada. Bugün bunda yarın yevmül cezada. Bizim mürşidimiz Şeyh Bedri Dindür. Yapıştık biz bugün anun eline. İdüp tövbe dahi girdik şalına. Anı delil idindük hak yoluna. Bizim mürşidimiz Şeyh Bedri Dindür. Bize gösterdi hem kavli şeriat. Dahi irşad eder fiili tarikat. Ve marifetle bildirdi hakikat. Bizim mürşidimiz Şeyh Bedri Dindür. Bunun yoluna terk ettik cihanı. Fida kıldık ana biz başucağını. Budur nice veliler kamranı. Bizim mürşidimiz Şeyh Bedri Dindür. Buna uyan kişi rahmet bulusar, Muhammed Mustafa şefkat kılısar. Buna inkar iden lanet alısar. Bizim mürşidimiz Şeyh Bedriddin'dür. Bunun silsilesine ire görsen. Yoluna varlığını vire görsen. Bu yolda sıdkı ışkla tura görsen. Bizim mürşidimiz Şeyh Bedriddin'dür. İki cihanı terk it sal önünden. Başun bir ışkıla dönme yolundan. Bunun ilmine uy, geçsen bilünden. Bizim mürşidimiz Şeyh Bedriddin'dir. Hakiri miskinün sözün kabul it. Huda yolunda varlığın sebil it. Getir sultanıma kendini kul it. Bizim mürşidimiz Şeyh Bedriddin'dir. Hakiri sözcüğünün bir takma at, mahlas olduğu besbelli. Ancak hangi yıllarda yaşadığı konusunda kesin bilgimiz yok. Şiirin dili, dizelerin düzeni, söyleniş biçimi, özellikle sözcüklerin kullanılışı 15. yüzyıl Türkçesinin bütün niteliklerini gösteriyor. Dilin yer yer Yunus Emre'ye yaklaştığı, ölçünün aruz olmasına karşılık, mefailün, mefailün, feülün, halk söylenişini andırdığı çok açıktır. Hangi yönden bakılırsa bakılsın bu dil 16. yüzyılı bu yana geçmez pek. Hafız Halil'in Menakıb-ı Şeyh Bedreddin İbn Kadi İsrail adlı yapıtını dil yönünden inceleyen Sayın Abdülbaki Gölpınarlı da Menakıb'ın dili tamamıyla 15-16. yüzyıl Türkçesidir. Gerek imla özellikleri gerek gramer kaideleri bunu pek güzel bir tarzda gösteriyor. Bu özellikler 14. yüzyıldan beri sürüp gelmede diyerek bu konudaki düşünceleri örnekler göstererek özetlemiştir. Bakınız AGY sayfa 103-105. Nitekim bu şiirin diliyle Hafız Halil'in yapıtının dilini karşılaştırınca bütün söyleyiş özelliklerinin birbirini tuttuğu anlaşılır. Bu dil özelliği bize Şeyh Bedreddin'in etkisinin bütün yasalara, suçlamalara karşın sürdüğünü, yayıldığını, çağdan çağa geçtiğini gösteriyor. Osmanlı tarihçileri kimi Şeyhülislamları Şeyh Bedreddin'i dinsizlikle suçlarken, Sünni tarikatların en katılarından biri olan Nakşibendiliğe, daha önce Halvetiliğe bağlanan Şeyh Niyazi-i Mısri, ölümü 1683, bile varidatın ne denli etkisinde kaldığını, dolayısıyla Şeyh Bedreddin'i beğenip sevdiğini bir şiirle koyar ortaya. Can kuşunun her zaman eskârıdır varidat. Aklü hayalin hemen efkârıdır varidat. İşidecek adını duydu canım dadını. Bildim ki ariflerin esrarıdır varidat. Sıdk ile gönlüm sever görmeye canım eğer. Anın için kim hakkın envarıdır varidat. Ol dürüyek danenin kadri bilinmez anın. Bu dili viranenin mimarıdır varidat. Gerçi kütüp çok yazar, ilmi ledünden haber. Cümlesi bir bahçedir, gülzarıdır varidat. Muhiddin Bedriddin eyledi ihyayi din. Derya Niyazi, füsun enharıdır varidat. Bu şiirin bize öğrettiği bir gerçek daha vardır. O da Şeyh Bedreddin'in yalnız kendinden olanları değil, başka inanç kurumlarına bağlı kimseleri de etkileyecek bir izlenim bıraktığıdır. Demek tarikatçılarla tarihçiler varidat konusunda bambaşka düşünceler taşıyorlar. 11. Şeyh Bedreddin'i etkileyen kaynaklar. 1. Şeyh Bedreddin medrese öğrenimi gördükten bir süre sonra Mısır'a gitmiş. Daha önce anlatıldığı gibi tasavvuf erleriyle tanışmış, yakınlık kurmuş. Anadolu'ya dönmüştür. Tebriz'e gittiğini, Timur'un sarayında düzenlenen toplantılara katıldığını kesinlikle bilmiyoruz. Kaynaklarda bununla ilgili bilgiler birer söylenti niteliğindedir. Onları gerçek saysak bile gene tasavvuf erleriyle ilişki kurduğu, Tebriz'de de tasavvuf konularıyla ilgilendiği sonucu çıkar. Bu konuda söylenenler gerçek olsun olmasın durum değişmez. Elimizde Şeyh Bedreddin'in olduğu kesinlikle bilinen tasavvuf konularını işleyen yapıtları vardır. Onun tasavvuf alanında kimlerin etkisinde kaldığını anlamak için en kesin kanıt yapıtlarında adlarını andığı, yazılarını okuduğu kimselerdir. Tasavvuf alanı dışında kalan kaynaklar üzerinde uzun boylu durmamızın gereği yoktur. Bizce onun önemi tasavvuf konularında yoğunlaşan düşüncelerinden dolayıdır. Bu çalışmamızda tanıştığı, konuştuğu, etkisinde kaldığı şeyhler üzerinde durulmayacak. Söz gelişi Şeyh Hüseyin Ahlati'nin adını anmakla yetineceğiz. Bu yalnız adı anılan şeyhlerin etkisi sözle, karşılıklı konuşup söyleşme yoluyladır. Bizim ilgimizi çeken Şeyh Bedrettin'in andığı yapıtların konularıyla kendi düşüncelerinin yakınlığı, kimi yerde de tıpkılığıdır. Şeyh Bedrettin'in tasavvufla ilgili görüşlerinin kaynaklandığı kişiler arasında ikisi çok önemlidir. Bunlar da İmam Gazali, ölümü 1111, Muhyiddini Arabi, ölümü 1240 gibi tasavvufa yeni bir içerik kazandırmış sayılan kimselerdir. Şimdi bunların tasavvufla ilgili görüşlerini özetlemeye çalışalım. 1. İmam Gazali. Us insanı gerçeğe götürmez, yeterli değildir. Onun dar sınırları içinde kalan gerçek de gerçek değildir. Us insanı yanıltır. Bütün yanılmaların kaynağı, dayanağı ustur. Bu nedenle usa dayanan felsefe yanıltıcıdır. İnsanı gerçeğe götüren, yanılmalardan kurtaran yalnız imandır. İnsanı gerçeğe götüren imanda ancak içe kapanış yoluyla güçlenir. Bundan dolayı en kesin yol içe kapanıştır. Kişiyi olgunlaştırır. Bütün kuşkulardan, yanıltmalardan uzaklaştırır. İçe kapanış yoluyla gerçeği kavrayan sezgi yeni bir güç kazanır. Sezgi ustan daha kesin, daha yeterli, daha açık seçiktir. İnsanın tanrısal gerçeği, hakikati kavraması için vahiy ile istirak gereklidir. Vahiy bir içe doğuştur. İstirak ise arınmış gönülle kazanılan coşkunluktur. İnsan gönlünü ne denli tutkulardan, geçici isteklerden, dileklerden uzak tutarsa o oranda arınır, pırıl pırıl olur. Arınmış gönüle tanrısal bir ışık doğar. Bu ışık bütün gerçekleri aydınlatır. Gönül gerçeği sezgi, keşf ile kavrar. Gönül bilginin doğduğu yerdir. Bilme denen olay Tanrı'nın insan gönlüne indirdiği bir ışıktır, aydınlanmadır. Evren zaman yaratılmıştır, sonradandır. Yalnız Tanrı önsüz, sonsuzdur. Kalkım günü yeniden dirilme, yargı vardır. İmam Gazali'nin düşünceleri arasında Şeyh Bedrettin'i etkileyecek nitelikte olanları sezgi, keşf ile gönüldür. Gazali bu iki konuyu düşünceye düzeninin odağı durumuna getirmiştir. Şeyh Bedrettin'de de sezgi ile gönül gerçeğe varmanın iki yoludur. Gönül içe kapanış ile arınır, aydınlanır, tanrısal yansımaların odağı olur. Yaratma, evren konusunda Gazali ile bağdaşma olanağı yoktur Şeyh Bedrettin'in. Us konusunda ikisinin de görüşleri birdir. İkisi de usa güvenmez. Gazali imana, Bedrettin sezgiye yönelir. Buna karşın Şeyh Bedrettin'in Gazali'nin yapıtlarını iyiden iyiye okuduğu, kimi yerde İhya-i Ulum ile Kimya-üs Sade'yi eleştirdiği görülür. V66. Ancak bu eleştiri bir yol gösterme konusundadır. Bütün bu ayrı yönlere karşın Şeyh Bedrettin tasavvufa yönelirken, Gazali'den esinlenmiş, onun kimi kavramlarını olduğu gibi almıştır. 2. Muhyiddini Arabi. Tek gerçek varlık Tanrı'dır. Yaratılış yok, Tanrı özünden ortaya çıkış. Zuhur, sudur vardır. Evren Tanrı'nın görünüşüdür. Tanrı'nın görünüş alanına çıkması, evreni, onu dolduran varlıkları oluşturur. İnsanla Tanrı özdeştir. Tin ölümsüzdür, tanrısaldır. Bilginin kaynağı, gerçeği kavramanın yolu sezgidir. Sezgi bir içe doğuştur, Tanrı görünüşüdür. Gerçeğe varmanın yolu içe kapanıştır. Bütün varlıklar Tanrı görünüşü olduğundan yok oluş düşünülemez. İnsan görünüş evreniyle görünmeyen evreni özünde yansıtan bir varlıktır. Varoluş görünmeyenden görünene, gizlilikten açıklığa, karanlıktan aydınlığa çıkıştır. Bütün oluşlar tanrısal birer fışkırmadır. İnsanda düşünen öz, eylemde bulunan güç, diriliği sağlayan töz ruhtur. O da tanrısaldır. Ölüm tinin gövdeden ayrılmasıdır, yok olması değil. İnsan varlığında ortaya çıkan bütün coşkunluklar, sevinçler, sevgiler birer tanrısal görüntüdür. İnsan derin bir sevgiye, aşka kapılırsa kendi özünde de, evrende de Tanrı'yı görür, sezer. Bütün eylemlerin, görünüşlerin tanrısal olduğunu anlar. Tanrı insanda dile gelir. Bundan dolayı insan varlığına konuşan Tanrı denebilir. Bu da konuşanın insan değil, Tanrı oluşundan dolayıdır. Muhyiddin-i Arabi'nin bu düşünceleri genellikle Tanrı, insan, evren üçlüsü üzerinde yoğunlaşır. Bunların yalnız görünüşte ayrı, gerçekte ise bir olduğunu söyler. Ona göre var olan birdir. Bundan dolayı onun varlık birliği görünüşü savunanlar arasında en çok ileri giden olduğu söylenir. Özellikle Fusus-ül Hikem adlı yapıtında işlediği konular, peygamberlerin yüce aşamaları, adlarını taşıdığı anlamlar, tanrısal yönleri tek tek görünen varlıkların gerçekte bir olduğu kanısı, kendisinden sonra gelenleri derinden derine etkilemiş, bu yapıda pek çok yorum yazılmıştır. İmam Gazali'den değişik konularda yararlanan, tasavvufla ilgili bilgiler edinen Şeyh Bedrettin'in, Muhyiddin-i Arabi ile birkaç ayrıntı dışında eş düşünce ortamında olduğunu görürüz. Ancak kimi yerlerde Şeyh Bedrettin daha somut, daha kesindir. Bu kesinliğinde başka kaynakları olsa gerek. Bu kaynakları gerçeğe yakın bir kesinlikle bir bir sayamayız. Ancak düşüncelerdeki benzeşmelerden kalkarak hangileri olduğunu az çok varsayabiliriz. Şeyh Bedrettin'in en çok kullandığı kavramlardan biri ışıktır, nur. Ona göre Tanrı insanın gönlüne bir ışık gibi doğar, içini aydınlatır. Gene Tanrı evrende görünüş alanına çıkarken aydınlıkla bağlantılı bir niteliğe bürünür. Burada ışık, nur kavramının yeni olmadığını, içe doğuşunda önce yaşamış bir İslam bilgesinden, işrakilik, aydınlanma denen felsefe çığırının kurucusu Şahabettin Sühreverdi, 1153-1191, den geldiğini söyleyelim. Bu bilgiye göre Tanrı nurların nurudur. Nurul Envar, bütün varlıkları ışıklandıran, bir ışık olarak görünüş alanına çıkan, insanın gönlüne doğan odur. Var olmak Tanrı'dan bir nur olarak doğmaktır, fışkırmaktır. Bilgi usla, duyularla değil, duyuşla, sezişle kazanılır. Böyle bir bilginin doğduğu yer insanın gönlüdür, içidir. Bundan dolayı kesin bilgi yolu içe kapanıştır. Kendi özüne bakıştır. Duyular us insanı yanıltır. Yanılmaların kaynağı arınmamış olan duyulardır. Gerçek bütün kuşkulardan arınmış gönüldedir. İşrakilik akımının önde gelen bilgelerinden biri de İspanya Müslümanlarından İbn Tufeyl'dir. 1106-1185. Varlık aşamalarının doruğuna Tanrı'yı yerleştiren, bütün varlık türlerinin aşama aşama ondan çıktığını, yaratılışın Tanrı'dan çıkış olduğunu söyleyen İbn Tufeyl'e göre Tanrı salt varlıktır. Onun varlığı özü gereğidir. Tanrı var olmadan edemez. Varlık demek Tanrı özünde bulunmak demektir. Salt varlık olan Tanrı salt bilgidir. Salt güzelliktir. Salt olgunluktur. Salt güçtür. Bu nitelikleri taşıyan Tanrı usla, duyularla kavranamaz, anlaşılamaz. Onu tek kavrayış yolu vardır. O da derin düşüncedir, içe kapanıştır. Derin düşünce yalnız içe kapanışla sağlanır, kazanılır. İçe kapanışla sağlanan bilgi kesindir, gerçektir. İnsan derin düşünceye dalacak yeteneklerle donanmıştır. Bu yetenekler tanrısaldır. İnsanda tanrısal bir töz vardır. Anlama, bilme, kavrama bu tözde saklı yetenek nedeniyledir. İçe kapanış yoluyla derin düşünceye dalmakla sağlanan bilgi insanı Tanrı'ya ulaştırır, onunla birleştirir. Evreni kavramakla Tanrı'ya ulaşma, Tanrı'yı anlama yolu açılır. Evreni kavramada derin düşünce ile vahiy arasında bir ayrılık yoktur. İkisi de birdir. Bilginin edinilmesinde başlıca etken, derin düşünceye olanak sağlayan ışıktır. Bu ışık tanrısal bir nitelik taşır. Evren yaratılmıştır. Ancak bu yaratılışta bir tanrısal nitelik taşır. Bütün varlık türlerini kuşatan evreni anlamakla Tanrı'yı anlamak arasında bir ayrım yoktur. İnsan için en güvenilir kaynak, gönlüne doğan bu tanrısal ışıktır. İbn Tufeyl'in görüşleri arasında Şeyh Bedrettin'e en yakın olanı ışık, derin düşünce, içe kapanış, bütün varlık türlerini, evreni bilmekle Tanrı'yı bilmenin eş çizgi üzerinde olmasıdır. Yaratılış olayı dışında Bilge İbn Tufeyl ile Şeyh Bedrettin arasında bir ayrılık yoktur. Şeyh Bedrettin'in yaşadığı çağda varlığın özünü madde olarak benimseyen, bütün varlık türlerinin Tanrı ile birleştiğini, bir bütün oluşturduğunu savunan yaygın bir düşünce akımı daha vardı. İslam diniyle bağdaşma olanağı bulunmayan bu akıma Maddiyun ya da Dehriyun adı verilir. Bu akımın kurucusu Ravendi Ebul Hüseyin bin Yahya'dır. Ölümü 910. Bu konuda çalışan bütün İslam düşünürlerini etkileyen Ravendi'ye göre tek gerçek maddedir. Ruh da bu maddenin içindedir. Maddeden bağımsız bir ruh yoktur. Tanrı ile evren bir bütün olarak vardır. İslam dininin ortaya attığı türden cennet cehennem yoktur. Ölümden sonra dirilme olanaksızdır. Yazgı, yargı günü birer kuruntudur. Ne varsa bu evrendedir. Bu düşüncelerin Şeyh Bedrettin'de de değişik türden de olsa varlığını biliyoruz. Evren Tanrı birliği, cennetin cehennemin, kalkım gününün, kıyametin, yazgının, yargının olmayışı Şeyh Bedrettin'in düşünceleridir. Şeyh Bedrettin ile Ravendi'nin anlaşamadıkları tek konu bilgi sorunudur. Ravendi için bilgi usla, duyularla sağlanır. Şeyh Bedrettin için seziş yoluyla. 7. kaset 2. yüzün sonu.